Ayrım 38, sayfa 291. H. Kelime oyunculuğu. Eski dilde kelime oyunculuğunu karşılayan tasannu kelimesi vardır. Sözlükte tasannu, a, ar. Bir şeyi olduğundan daha değerli gösterme, yapmacık anlamına gelir. Dipnot 1. TDK, Türkçe Sözlük, tasannu maddesi. Sanat yapma, süslü bir dille anlatma olarak da düşünülebilir. Divan edebiyatının tasannu aracı edebi sanatlardır. Dolayısıyla kelime oyunculuğu suçlamasının altında edebi sanatların eleştirisi veya fazlalığı gibi bir düşünce yatmaktadır. Çünkü kelime oyunculuğu şairin kelimelerle oynaması, onları gerekli olup olmadığı tartışmasına yol açacak biçimde kullanması anlamına gelmektedir. Bu türlü bir sanat çalışmasına da tasannu dememiz mümkündür. Bu sanatta bir ifratçılıktır. Yaşar Nabi, kabul edilen lise edebiyat dersleri programı çerçevesindeki görüşlerine yer verdiği bir yazısında, liselerde divan edebiyatını, edebiyat tedrisatının ağırlık merkezi yapan sistem kaldırılacak, divan edebiyatı hakkında muhtasar malumat ve bu edebiyattan numuneler verilmekle iktifa olunarak, tasannusuz, yeni dilimizle yazılmış en güzel yazılar üzerinde durulacak ve garp edebiyatından örnekler daha geniş ölçüde verilecektir. Dipnot 2 derken, her ne kadar divan edebiyatının nasıllığı üstüne doğrudan bir ifade kullanmıyorsa da, onun yerine ağırlıklı olarak seçilecek yeni edebiyata ait eserlerin ilk özelliği olarak tasannutsuz oluşları ortaya koyuyor. Bir bakıma divan edebiyatı eserleri tasannulu oldukları için programdan çıkarılıyor, yerine gerek Türk edebiyatından gerekse Garp edebiyatından tasannusuz olanlar seçilerek konuluyor. Dipnot 2. Yaşar Nabi Nair. Orta Mektep ve Liselerde Edebiyat Dersleri. Gündüz Dergisi, Mart 1937, N12, S286. Sayfa 292. Nesip Yağmur Dereli'ye göre tasannu, divan edebiyatına baştan başa hakimdir. Bu edebiyatın gerek nazmı, gerek nesri baştan başa birer kelime oyunundan ibaret kaldı. Dipnot 3. Nesip Yağmur Dereli, İki Türlü Edebiyat, Doğuş Dergisi, Ocak 1936, Yıl 4, N1, S2. Bu sözün altında, divan edebiyatının bir şeyler anlatmadığı biçimde bir suçlama da vardır. Ona göre bu sanatçılar yalnızca kelime oyunları yapmışlar, onu aşamamışlardır. Burada asıl ortaya çıkan kelime oyunlarının varlığı değil, nihai bir amaç olarak kullanılmış olmalarıdır. Rahatsızlık veren oyunların arka planlarının da boş olması, insana bütün bu kelime oyunlarını açtıktan sonra hiçbir şeyin kalmamış olmasıdır. Yağmur Dereli, yukarıya aldığımız cümleden önce şöyle bir tespit yapıyor. Her şeyden evvel konuştuğu dil, Türk'ün dili değildi. Dipnot 4, AG, S2. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir. Acaba divan şiirinin anlaşılamaması, kullanılan kelimelerin Türkçe olmayışından mı, yoksa kelime oyunculuğundan mıdır? Ya da bu iki tavır aslında aynı varoluş da yazar onu açıklayabilmek için böyle bir varyasyona mı gidiyor? Asıl problem bu edebiyatın anlaşılamaması olarak ortaya çıkınca anlayamayanların öne sürecekleri gerekçeler önem kazanacaktır. Bu dilinin yabancılığından olabilir. Sayfa 293. Edebiyatın hiçbir şey anlatmaması da olabilir ama hiçbir şey anlamayan insan için geçerli olan bu hiçbir şey anlatmıyor ifadesi anlayan için geçersizdir. Yani kelime oyunculuğu anlayamamayı izah için sığınılan bir durum da olabilir. Dilinin Türkçe kabul edilmemesi ile kelime oyunculuğunun birlikte kullanılması, ısrarla da anlaşılmayan bir edebiyat olduğunun ortaya konması, kelime oyunculuğu suçlamasının güvenilirliğini sarsıyor. Divan edebiyatının bir şeyler anlatmadığı tezine katılan Mustafa Nihat bu konuda şunları söylüyor. Çünkü seciyi, tarziyi, cinas gibi sanatlar uğruna mana çok kere lafız hesabına feda edilmek adeti yerleşmiş bulunuyor. Dipnot 5. Mustafa Nihat Özün, Türkçeden Roman. S66. Burada edebi sanatlar önemli bir engel olarak görülürken sonuçta elde edilenin de manaya rağmen lafız olduğu ortaya çıkıyor. Mustafa Nihat bu söylediklerini konusu gereği Türk nesri adına söylüyor. Şiire ait edebi sanatları söz konusu etmeyişinden de bu açıkça anlaşılıyor. Ama divan edebiyatı daha çok nazım merkezli olduğundan o dönemle ilgili bir nesri nazımdan ayrı düşünmek mümkün olmadığı için söylenenler ikisi için de geçerlidir. Mustafa Nihat kendi hesabına anlaşılır bir düz yazı beklentisi içinde olduğu, Batı edebiyatı içinde anlatım aracı olarak kullanılan düz yazı ile düpedüz olaylar anlatılarak oluşturulan roman türü penceresinden bakma durumunda olduğu için yalın anlatımı aramak, divan edebiyatını da bu türlü bir anlatıma göre değerlendirmek zorundadır. Divan edebiyatı içinde boy vermiş, onun nazım tekniklerinden ve ifade imkanlarından yararlanan bir düz yazının oluşumunu kendi içinde değerlendirmek mümkündü. Seci, tarsi ve cinas gibi sanatların manayı feda etme uğruna mı yoksa anlamı bütünlesin için mi kullanıldığı biçimindeki bir soruya cevap bulabilmek için bu edebiyatın anlatım olayına bakışını bilmek gerekir. Varlık dergisindeki edebi anketimize Cemil Sena şu cevabı veriyor. Mamafih, her devrin lisan ve edebiyatı o devrin ihtiyaç ve ihtirasına tekabül eder. Kıymet hükümlerini kendi devirlerine göre düşünmek lazımdır. Dipnot 6. Edebi anketimiz, Bay Cemil Sena'nın fikirleri, Varlık Dergisi, 15 Aralık 1934, N35, S169. Sayfa 294. Bu bakış açısının kullanıldığı bir değerlendirmeyi Tahir Olgun'da da görüyoruz. Arkadaşı Baki'nin nazmındaki mesleğine mugayir olarak nev'i, sanattan ziyade sadeliği iltizam ederdi. Bundan dolayı Baki kadar şöhret bulmamıştır. Hakikatte ise Baki'den çok duygulu, belki de ondan yüksek bir şairdi. Dipnot 7. Tahir Olgun, Nev'i ve Suriye Kasidesi, S7. Nev'i, Olgun'un ifadesine göre Baki'den daha güçlü bir sanatkar olmasına rağmen tasannusuz bir anlatım yolu seçtiği için onun kadar şöhrete ulaşamamıştır. Tasannu yapmak aranan bir özellik olduğu için Baki bu niteliğinden ötürü neredeyse Türk edebiyatının en büyük şairi unvanını kazanmıştır. Divan edebiyatını tasannulu bulanlardan biri de İzzet Deliçay'dır. Divan edebiyatının tasannulu, külfetli üslubu. Dipnot 8. İzzet Deliçay, Türk Edebiyatından Şehrengizler, Ata Yolu Dergisi, Mart 1939, N1, S14. Bunu belirtirken onun hayali ve maverai oluşuna da dikkatimizi çeker. Ona göre tasannu, divan edebiyatının üslubunu ağırlaştırır. Ama bunda yalnızca bir tasannu tavrının etkisi değil, İzzet Deliçay'ın kendisinin de belirttiği gibi hayali ve maverai bir muhiti ifade etmek zorunda oluşunun da payı vardır. Çevredeki varlıkların ve eşyaların anlatımı, onların adlarıyla aralarındaki olayların verilmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama hayali bir dünya anlatılırken, onu ifade edecek kelimelerin bulunması pek kolay değildir. Sanatçı bunu yapabilmek için birçok yeni ve değişik kelime kullanmak, maddi çevreyi anlatan kelimelerle çok farklı bir şeyi anlatmak zorundadır. Tasannu denilen olay, belki de bu zoru ifade mecburiyetinden doğmuştur. Sayfa 295. Yakup Kadri, edebi sanatları bir çeşit darlık olarak görür. Belki de edebi sanat kavramı ile kelime oyununu aynı anlamda kullanmakla birlikte, anlamsızlığa yol açan kelime oyunlarını değil, ifade hürriyetini kısıtlayan edebi sanatlara dikkatimizi çekmek istiyordur. O, asıl bu sanatların kalıplaşmasından yakınmaktadır. Burada ruh, insan ruhu muayyen bir takım söz, mecaz ve istiare kalıpları içinde hapsolmuş ve pek azı dışarıya sızmak imkanı bulabilmiştir. Dipnot 9. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Dergisi, Ekim 1932, N10, S27. Onun problemi, edebi sanatların varlığı değil, kalıplaşmasıdır. Hayatın bin bir çeşit tecellisi karşısında divan şairinin bu kalıpları kullanmak zorunda oluşu, Yakup Kadri için eleştirilecek bir durumdur. Kelime oyunlarının divan edebiyatında bir çeşit güzelliği sağladığına dikkati çeken Nurullah Ataç, şiir anlayışının buradaki önemine de değinir. Bizim divan edebiyatımız kelime oyunundan bir nevi söz değil de lafız güzelliğinden ibarettir. Dipnot 10. Ferzan A. Araz, B. Nurullah Ata ile konuşma. Varlık Dergisi 15 Eylül N 53 S 85. Burada söz, söylenenin anlamın güzelliğini ifade eder. Lafız ise sözün bizzat kendisini, kelamı anlatır. Kelime oyunlarının anlama katkısından çok sözün kendisine, müzikalliğine yaradığını söyleyen Nurullah Ataç, kelime oyunlarındaki sözü güzelleştirme özelliğine katılır. Anlamda da bundan ötürü külfet olacağı, bir taraf güzelleştirilirken öbür tarafın ihmale uğraması mümkündür. Lafız güzelliği olayı divan edebiyatı için geçerli bir özellik olduğundan Ataç, işin içine hislerimi karıştıracak olursam nef'iyi, nailiyi, bakiyi sevmiyorum diyemem, diyor. Çünkü bunlar sanatçı olmak bakımından kabul edilmesi gereken kişilerdir. Ama o günkü fikirleriyle onlardan nefret ettiğini de söyleyebiliyor. Dipnot 11. AG S 85. Çünkü o, 1930'lu yıllarda yaşayan, Batı kültürüne göre bir edebi bakışı kullanması gereken birisidir. Sayfa 296. Kelime oyunlarının şiire kazandırdığı bu lafız güzelliği ile ilgili Vasfi Mahir'in söyledikleri bu kavrama açıklık kazandırıyor. Lafız güzelliği kendi kendine ayakta duran bir düşünce değil, şiir sanatında önemli bir aşama sayılan düsturun ifadesidir. Fuzuli'de, Baki'de, Nef'i'de, Nedim'de duyguyu yalnız mana değil, aynı zamanda ses de anlatır. Şiirde her şeyden evvel musiki düsturunu Verley'inden 300 yıl önce divan şairleri ortaya koymuştur. Dipnot 12. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936. N 61, S 201. Demek ki şiirde duyguyu anlatan, daha doğrusu veren yalnızca anlam değil, en az onun kadar da sestir, lafızdır. Hatta Verley'nin ısrarla üzerinde durduğu her şeyden evvel musiki düsturu, sesi anlama göre öne bile çıkartmaktadır. Bunun farkında olan Hamit Macit Selekler, divan şiirini 1930'lu yıllar Türk şairlerinin okuyacağını, hatta seve seve okuyacağını söylerken, ancak der, bu şiir bugünkü Türk şairinin salacağı köklere hayat verici bir üsare veremeyecektir. Hatta onu kelime oyunlarının ağına takarak avlar diye korkarım. Dipnot 13. Hamit Macit Selekler, Şiir Ölüyor Mu? Ulusun Edebi Anketi münasebetiyle. Varlık Dergisi 1 Şubat 1938 N 110 S 595. O, divan edebiyatındaki tasannu olayının cazip, ifadeyi güzelleştirici bir yöntem olduğunun farkındadır. Bu kelime oyunlarının ağı ifadesinde divan edebiyatının sanat anlayışının önemli bir yanını buluyoruz. Kelime oyunlarına başvuran, bu imkanı ile kendi içinde cazipliğine ulaşan bir edebiyat. Seleklerin korkarım deyişine bakılırsa, onun tasannu imkanı ile diğerinin tasannusuzluğu arasında divan edebiyatı lehine bir eğilim vardır. Selekler bu sözlerini Ulus Gazetesi'nin Şiir Ölüyor Mu konulu bir anketi münasebetiyle söylüyor. Anket, Türk şiirinin o günlerdeki durumunu geçmişinin ve geleceğinin ışığında değerlendirmeyi amaçlıyor. Yazara göre divan şiiri imparatorlukla doğmuş, büyümüş, parlamış ve sönmüştür. Dipnot 14. AG S 595. Ancak kelime oyunu bakımından büyüklüğü kabul edilmelidir. Ancak bu imkan yeni Türk şiirinde kullanılamaz. Sayfa 297. Tartışmada bir taraf divan edebiyatını kelime oyunları ile uğraşmakla suçlarken, bir başka tarafta bunların ne amaçla yapılmış olabileceği konusuna ağırlık vermektedir. İzzet Deliçay'ın hayali ve maverai bulduğu divan edebiyatının çizdiği dünya, Hasan Ali'ye göre dış tasvirleri ve teferruattır. Dipnot 15. İnsanı görüş ve gösterişte, beşer tabiatının canlı bir noktasından yakalayıp anlatacağına, dış tasvirleri ve kelime oyuncakları yaparak teferruatla uğraşmıştır. Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S. 15. Kelime oyuncakları ile ulaşılan teferruat, bir dış tasvirde takılıp kalıyor mu, yoksa Deliçay'ın dediği gibi başka bir alemin anlatımına malzeme mi oluşturuyor, seçenekleri askıda kalmaktadır. Hasan Ali bir başka yerde kelime oyuncakları konusuna değinirken daha dikkatlidir. Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış kitabının baskı yılından dipnot 16, 3 yıl sonra kendisiyle yapılan bir konuşmada divan edebiyatının özlü eserleri kelime klişelerini bir fikir veya hissi ifade ederken güzel dizilmiş bir tesbih gibi göstermekte olan değerli bir müze eşyasıdır, diyor. Dipnot 17. Dipnot 16, AG Ankara 1932. Dipnot 17, Muzaffer Reşit, Hasan Ali ile bir konuşma, Varlık Dergisi, 1 Aralık 1935, N58, S146. Kelime klişeleri, kelime oyuncakları ifadesine göre daha ağır başlıdır. Mazmunu karşılayan kelime klişelerinin temelinde kelimelerle oynamak varsa da, onlardan bir yapı kurma veya birleştirilmesiyle elde edilmiş kalıp yapıların varlığına dikkat çekme vardır. Bu yapı ve yapıcıklar, güzel dizilmiş bir tesbihi andırmaktadırlar. Hatta Hasan Ali, bunların yeni Türk edebiyatının inşasında kullanılabileceğini de söylemektedir. Fakat bugünün zevkini kavramış bir sanat adamı nasıl müzelerde ölü yatan eserlerden canlı yatan tarafları alıp yeni kompozisyonlar yapıyorsa, biz de divan edebiyatı parçalarından yapacağımız yeni terkiplere unsurlar bulup çıkarabiliriz. Dipnot 18. AG S146. Buradan çıkarak Yücel'in de kelime oyunu gibi gözüken edebi sanatların ve mazmunların anlatım için önemli bir malzeme olduğunu kabullendiğini söylenebilir. Sayfa 298. Kelime oyunlarının anlatılması zor bir durumu ifade için başvurulan bir yöntem olduğu konusunda Latifi daha net şeyler söylemektedir. İlk görünüşte bu sözler güzellik ve güzelin baş azasıdır ama bunun asıl manası Tanrı'ya şükretmektir. Böylelikle her güzelin yüzünde Hakk'ın ışığı ve mutlak güzellik nurunun sırlarını görmek ve dolayısıyla nakışta nakkaşı, eserde müessiri müşahede etmektir. Dipnot 19. Mustafa Nihat Özün, Latifi Tezkiresinin Mukaddimesi, Çığır Dergisi Aralık 1936, N48, S107. Güzelin bazı azası olan kelimeler, bir takım oyunlarla ve başka kelimelerin yardımıyla yaratıcıyı anlatacaktır. Onun güzelliği, nakkaşlığı, müessirliği verilecektir. Divan edebiyatı, anlatılması zor olanı vermeye çalıştığı için bir takım sanatlara başvurmakta, bunlar da bazılarına kelime oyunları hatta oyuncakları gibi gelmektedir. Olaya hem bir kelime oyunu hem de anlam oyunu gibi bakanlar vardır. Katansel, Baki'nin divan edebiyatı içindeki yerini tespit etmeye çalışırken, divan edebiyatı şairlerinin muayyen mazmunları kullanış tarzlarındaki orijinalliğine dikkat çeker. O, Baki'nin de bu dar ve münhasır sanat telakkisini yıkamadığını söyledikten sonra şunları ilave ediyor. Ancak bu vadide orijinalitesini mahir bir kuyumcu gibi lisanını işlemekte, mevzuna istediği şekli verebilmekte ve kelime oyuncakları yapmakta göstermiştir. Dipnot 20. K. Tansel, Baki ve Divan Edebiyatı, Burdur Dergisi, Aralık 1939, N11, S12. Sayfa 299. Konusuna istediği şekli verebilmek için başvurulan lisanı işleme, kelime oyuncakları yapma yöntemi, yazarın da söylediği gibi divan edebiyatının sanat telakkisidir. Baki'deki bu konuda ortaya çıkan kuyumcu titizliği, yalnızca bir kelime oyuncakları yapmak uğruna değildir. Tansel bunu kabul etmekle birlikte, kelime oyuncakları yapmadan söz etmekle bu telakkiyi eleştiri vaziyeti almış olmaktadır. Ama bu tavır yalnızca kelime oyuncaklarının varlığına değil, bunun ortaya çıkmasına neden olan sanat telakkisinedir. Yani daha genel bir eleştiriye uygun olarak ortaya çıkan özel bir konudur. Burada kelime oyunculuğunun mevzuna istediği şekli verebilmek uğruna olduğu ortaya çıkar. Bu bağlamda kelime oyunculuğu bir ifade aracıdır. Kelime oyunları ifadesini kelime terkipleri gibi anlamak ve düşünmek mümkündür. Kelime, edebiyatın baş malzemesidir. Sanatçı onlarla oynuyor denince hafife alınıyor sayılır. Buradan sanatçının malzemesine hakim olduğu, onları istediği gibi kullandığı anlamı da çıksa, suçlama tavrıyla söylenince sanatçının bu gücü değil, bir şeyler anlatmaktan çok kelimelerle oynadığı, bir oyuncak elde ettiği, bu eserin de sanat adına ele alınacak bir yanının olamayacağı düşüncesi ağırlık kazanır. Halbuki kelime terkibi ifadesinde kelimelerin yan yana getirilişleri bir yapı taşı oldukları öne çıkar. Süheyl Şemseddin Atai ile ilgili bir yazısında onun dilinin oldukça ahenkli ve sanatkarane olduğunu söylüyor. Dipnot 21. Süheyl Şemseddin Atai'nin Kaside ve Gazelleri Edebiyat Fakültesi Talebe Mecmuası Kasım 1934 N2 S33. Bunları sağlayan onun kullandığı kelimeler ve onlarla oluşturduğu terkiplerdir. Dipnot 22. Bu terkip kavramını tamlama anlamında kullanmadığımızı ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Bu, asıl kelimelerin dizilişini ifade eder. Burada öne çıkan Atai'nin dile hakimiyeti, kelimeler arasında oluşturduğu ahenk ve sanatkarca söyleyişleri nedeniyle övülecek özelliklere sahip olduğudur. Sayfa 300. Divan edebiyatındaki edebi sanatlar yoluyla elde edilen kelime, kavram ve kelime terkiplerini asıl vermeye çalıştıklarına ulaşamadığı için bir oyuncak gibi ele almak, kelime oyunları yapılıyor demek mümkündür. Belki divan edebiyatının dünyası yapma ve tasannu sonucu oluşmuştur. Onu müşebbeh kabul edersek bir müşebbehün bihin olması gerekir. Bu müşebbehün bihi çıkarabilmek veya kavrayabilmek için divan edebiyatının kendi dünyasına yönelmek, önce onu kavrayıp ondan sonra onun soyutlanmış biçimde ifade edilişini yakalamaya çalışmak gerekmektedir. Vasfi Mahir, Fuzuli'nin bir hafızaya bile sığabilen bir gazeli, bir beyti, hatta bir mısrağı sanatkar bir ruhta sonsuz bir alem yaratabilecek ve dudaktan dudağa geçerek hiçbir zaman ölmeyecektir, diyor. Dipnot 23. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S201. Bu mükemmel mısra, dipnot 24 veya en azından bu şiir, sanatkar bir ruhta sonsuz bir alem yaratabilmek için herhalde sanatkar bir söyleyişi de üzerinde taşıyor olmalıdır. Burada tasannu, kelime oyunu, mazmun gibi yöntemlerden neleri kullanabilecekse onları ihmal etmemiş, mükemmel için gerekli şartları yerine getirmiştir. Böyle sanatkarca söylenmiş mısranın temelinde yatan veya onun oluşturduğu o geniş dünyayı kavramak için de Vasfi Mahir'in deyişiyle sanatkar bir ruh taşımak gerekir. Dipnot 24. AGS 201.